Ayrım 38, Baba, Mario Puzo, sayfa 446, 26. bölüm. Büyük bir zevksizlikle düzenlenip döşenen lüks daire otelin arkasındaki bir uydurma periler ülkesi dekoruna bakıyordu. Turuncu ampullerin sarıldığı palmiyeler dikilmişti buraya. Çöl yıldızlarının altında iki büyük yüzme havuzunun koyu suları parlıyordu. Ufukta ışıklar içindeki vadiye sığınan Las Vegas'ı çevreleyen kum ve taş tepeleri vardı. Johnny Fontaine kalın işlemeli kurşuni perdeyi kapattı, odaya döndü. Dört kişilik özel bir ekip, krupiye, veznedar, yardımcı ve gece kulüplerindeki bütün benzerleri gibi yarı çıplak bir garson kız, tek kişilik bir kumar partisi için gerekli hazırlıkları yapıyorlardı. Nino Valenti dairenin oturma odasındaki divana uzanmıştı. Elinde bir su bardağı dolusu viski, atlalı biçimi 21 masayla 6 iskemlenin hazırlanışını izliyordu.
''Güzel, güzel'' dedi peltekleşmeye başlayan konuşmasıyla. ''Johnny, hadi şu itoğlu itlere karşı birlikte oynayalım. Talihim var, canlarını okuruz.''
Johnny yatağın önünde duran arkalıksız iskemleye oturdu.
''Biliyorsun ben kumar oynamam'' dedi. ''Kendini nasıl hissediyorsun Nino?''
Nino ona acı acı gülümsedi.
''Fevkalade. Gece yarısından sonra karılar gelecek. Yemek yiyecek ve yine kumar masasına döneceğiz. Kumarhanede 50.000 dolar kazandığımı biliyor musun?''
''Evet'' dedi Johnny. ''Nalları diktiğinde bunca paranın kime kalmasını istiyorsun?'' Nino içkisini bir yudumda içip bitirdi.
''Johnny'' dedi, ''sen eğlenmeyi bilen adam, ününü nasıl sağladın Allah'a sen? Sıkıcı bir insansın Johnny. Las Vegas'a gelen turistler bile senden daha çok eğleniyorlar.''
''Johnny haklısın'' dedi, ''kumar masasına götürmemi ister misin?'' Nino divanın üstünde doğrulmaya çalıştı, ayaklarını sımsıkı halıya bastı.
''Ben giderim'' dedi. Elindeki bardağı yere düşürdü, ayağa kalktı.
Oyun masasının hazırlandığı yere dimdik yürüdü. Kağıtları dağıtacak olan adam hazırdı. Krupya yardımcının arkasında durmuş bakıyordu. Veznedar iki adım ötedeki bir iskemleye oturmuştu. Garson kadın Nino'nun en ufak hareketini görebileceği yerde bir sandalyeye yerleşmişti. Nino yeşil örtüye parmaklarıyla vurarak
''Fişler'' dedi.
Krupye cebinden bir defter çıkardı, bir makbuz doldurdu. Küçük bir dolma kalemle birlikte Nino'nun önüne koydu.
''İşte Mr. Valenti'' dedi, ''başlangıç için 5.000.
Nino makbuzun altına imzasını attı, adam makbuzu cebine koydu, veznedara işaret etti. Veznedar önünde duran bölmeli kutudan bir hokkabazın ustaca parmak hareketleriyle siyah ve altın rengi 100 dolarlık fişler aldı. 5 saniyeden daha kısa bir süre içinde Nino'nun önünde 10'ar tanelik, her biri 100 dolarlık 5 fiş düzeni belirdi. Yeşil örtünün üzerinde iskambil kağıtlarından bir parça daha büyük, kenarları beyaz 6 tane dörtgen vardı. Her dörtgen bir iskemlenin önündeydi. Şimdi Nino bu dörtgenlerden 3'üne fişlerini yerleştiriyor, böylece 3 kişilik oynuyordu.
Nino önündeki fişleri karıştırdı, Johnny'ye döndü. ''İşte geceye böyle başlamalı değil mi Johnny?'' dedi.
Johnny gülümsedi. Nino gibi bir kumarbazın oyun oynarken makbuz imzalamak zorunda kalması olağan bir şey değildi. Yüksek oynayan birinin sözü yeterliydi. Belki de sarhoş olduğundan Nino'nun hiçbir şey hatırlamayacağını sanmışlardı. Nino'nun her şeyi hatırladığını, hiçbir şeyi unutmadığını bilmiyorlardı. Nino durmadan kazandı. 3. elden sonra parmağını kaldırarak kadın garsona işaret etti. Kadın odanın öteki ucundaki bara gitti. Nino'nun çavdar viskisini koca bir su bardağında getirdi. Nino içkiyi aldı, kadının beline sarılabilmek için öteki eline geçirdi.
''Yanıma otur şekerim'' dedi. ''Birkaç el oyna, bana şans getir.''
Kadın garson çok güzeldi ama Johnny onun kişiliksiz, buz gibi bir karı olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Nino'ya gülümsüyordu ama aslında gözü kara ve sarı fişlerdeydi.
Johnny ne olacak yani diye düşündü. Niçin bu kadın da fişlerin bir bölümünü almasın?
Nino'nun parası karşılığında daha iyi bir şey elde edemediğine üzülüyordu. Nino kadının birkaç el oynamasını bekledi, sonra fişlerden birini verip kalçasını okşayarak masadan uzaklaştırdı. Johnny ona içki getirmesi için işaret etti. Kadın içkiyi getirdi. Ama sanki şimdiye kadar çevrilmiş en büyük filmde en önemli bölümü oynuyor gibiydi. Büyük Johnny Fontaine üzerinde çekiciliğini deniyordu. Gözleri ışıl ışıl yandı. Yürüyüşü çok şey söylüyordu. Aralık ağzı gözle görülür bir ihtirasla elde etmek istediği en yakınındaki nesneyi ısıracak gibiydi. Azgınlıkla kıvranan bir dişi hayvanı andırıyordu. Ama bunların hepsi de yapmacıktı. Johnny Fontaine "Hey tanrım" diye geçirdiği içinden biri daha işte. Johnny'yi yatağa sürüklemek isteyen kadınlar hep aynı numarayı yaparlardı. Numaraları ancak Johnny çok sarhoş olduğu zaman sökerdi. Ama şu sıra Johnny sarhoş değildi. Kıza ünlü gülümsemesiyle karşılık verdi. "Teşekkür ederim yavrum" dedi. Kız ona baktı. Dudakları teşekkür anlamında şekillendi, gözleri bulanıklaştı. Uzun file çoraplar içindeki bacaklarının bitimindeki kalçaları ihtirasla kıvrılır gibi oldu. Kadının vücudunda büyük bir gerilim vardı sanki. Göğüsleri daha büyümüş, ince ve açık bluzunu parçalayıp çıkacaktı neredeyse. Sonra bütün vücudu ürperdi. Sanki kadın sırf Johnny Fontaine kendisine gülümseyip "teşekkür ederim güzelim" dediği için cinsel zevkin doruğuna ulaşmıştı. Rolünü güzel oynamıştı doğrusu. Johnny'nin şimdiye dek gördüklerinin en iyisiydi. Ama bunun nedenli uydurma olduğunu biliyordu. Üstelik böyle davranan kadınlar yatakta hiç de ilginç değillerdi. Kadının gidip sandalyesine oturuşunu izledi, içkisini yavaş yavaş yudumladı. Aynı oyunun tekrar oynanmasını istemiyordu. Bu gece keyfi yerinde değildi. Nino Valenti bir saat sonra kendinden geçmeye başladı. Önce öne eğildi, arkaya doğru kaykıldı, sonra da sandalyesinden yere yuvarlandı. Neyse, krupiye'yi de yardımcısı dikkatli davranmış, Nino başını yere vurmadan koşup onu yakalamışlardı. Nino'yu kaldırıp perdelerin ötesindeki yatak odasına taşıdılar. Johnny, kadın garson ve kağıt dağıtan adam onları izlediler. Kadın garsonla diğer iki adamın Nino'yu soyup çarşafların altına sokuşlarını izledi Johnny. Sonra krupiye masadaki fişleri saydı, önündeki deftere not aldı. "Johnny, bu durum ne kadardır devam ediyor?" diye sordu. Adam omuz silkti. "Bu gece pek erken sızdı. İlk keresinde doktoru çağırdık. Mr. Valenti'ye bir ilaç verdi, galiba bir şeyler de anlattı. Sonra Nino bize bir daha böyle bir şey olursa doktoru çağırmamamızı, kendisini hemen yatağına yatırmamızı, sabaha bir şeyi kalmayacağını söyledi. Biz de dediğini yaptık. Çok talihli, bu gece yine kazandı, hemen hemen $3,000. "Johnny Fontaine, doktoru çağıralım bu gece olur mu?" dedi. "Doktoru mutlaka bulun." Ancak 15 dakika sonra Jules Segel içeri girdi. Johnny adamın hiç de doktora benzemediğini gördükçe sinirleniyordu. Bu gece beyaz süsleri bulunan bol mavi bir spor gömlek giymişti. Ayaklarında beyaz süet papuçlar vardı, çorap giymemişti. Bu kılıktaki birinin elinde doktorların geleneksel siyah çantasını taşıması gülünç kaçıyordu. "Johnny, çantanı golf takımlarınla birlikte taşımanın yolunu bulsan iyi olur" dedi. Jules anlayışla gülümsedi. "Evet, bu çanta gerçekten çok kötü. İnsanların akıllarını başlarından alıyor. Çantanın hiç olmasa rengini değiştirseler bari." Nino'nun yattığı yere geçti. Çantasını açarken Johnny'ye "yolladığın çeke teşekkür ederim" dedi. "Çok fazla yazmışsın. Basit bir muayene o kadar etmez." "Ben çok daha fazla ettiği inancındayım" dedi Johnny. "Neyse, bırak bunları da sen Nino'ya bak. Nesi var?" Jules Nino'nun kalbine, nabzına ve tansiyonuna baktı. Çantasından bir iğne çıkardı. Nino'nun koluna gelişigüzel bir hareketle soktu. Hastanın yüzündeki solgun renk kayboldu. Kan dolaşımı hızlanmış gibi yanaklarına renk geldi. "Jules, hastalığı teşhis etmek çok basit" dedi. "İlk bayıldığında onu tepeden tırnağa muayene edip bazı testler yapmıştım. Kendine gelmezden önce de hastaneye yatırdım. Şekeri var. İlaçlarla, perhizle kolayca önüne geçilebilir. Bir mesele değil. Ama Nino aldırış etmiyor. Üstelik kendini içkiyle öldürmeye karar vermiş. Karaciğeri berbat. Yavaş yavaş beyni de hapı yutuyor. Şu anda hafif bir şeker komasına girmiş durumda. Bence hemen bir kliniğe yatırılması gerekli." Johnny rahatladığını hissetti. Önemli değildi neyse. Yapılacak şey Nino'nun kendine dikkat etmesiydi. "Şu insanı içkiden vazgeçirdikleri bir yere mi yatıralım?" diye sordu. Jules odanın öbür ucundaki bara gitti, kendine bir bardak içki doldurdu. Hayır dedi, kapatmak gerek, tımarhaneye demek istiyorum.
Şaka ediyorsun dedi Johnny.
Hayır şaka etmiyorum, ruh hastalıkları konusunda uzmanlığım yok ama biraz anlarım. Mesleğimin gereği, karaciğeri mahvolmadıysa arkadaşın Nino oldukça iyi bir duruma getirilebilir. Karaciğerin durumunu da ancak otopsiden sonra kesinlikle anlayabiliriz. Bence asıl hastalık onun kafasında, ölüp ölmemek umurunda bile değil, belki kendini öldürmeyi bile istiyor. Bu durum düzelmedikçe Nino'dan umut yok. Dolayısıyla bir akıl hastanesine kapatılması ve gerekli psikiyatri tedavisi görmek zorunda bırakılması şart diyorum sana. Kapı çalındı, Johnny açmak için gitti. Gelen Lucy Mancini'ydi. Johnny'ye sarılıp onu öptü.
Ah Johnny, seni gördüğüme çok sevindim.
Görüşmeyeli haydi zaman oldu dedi Johnny. Lucy'nin değiştiğini fark etmişti. Genç kadın haydi zayıflamıştı. Çok daha zevkli giyiniyor ve giysileri daha çok yakışıyordu. Saçlarını kısacık kesmişti. Bu da yüzüne çok iyi gitmişti. Her zamankinden genç ve güzeldi. Johnny onunla arkadaşlık edip etmemeyi düşündü. Tam bir kadın olmuştu Lucy. Ama Johnny hemen kendini toparladı. Lucy'nin doktorun sevgilisi olduğunu hatırlamıştı. Dostça gülümsedi. Gece yarısı Nino'nun apartmanında ne işin var ha diye sordu. Lucy omzuna bir yumruk indirdi. Nino'nun hasta olduğunu duydum. Sonra Jules geldi, belki bir yardımım dokunur diye koştum. Nino'nun bir şeyi yok değil mi?
Evet tabii dedi Johnny, Nino iyileşecek.
Jules divanın üzerine yayılıp oturmuştu. Çok iyi, çok iyi dedi. Hep birlikte oturup Nino'nun kendine gelmesini bekleyelim. Sonra da onu bir akıl hastanesine yatmaya razı ederiz. Lucy, Nino seni sever. Belki bize yardım edebilirsin. Johnny, gerçekten Nino'nun dostuysan sen de benden yana olursun. Yoksa zavallı Nino'muzun karaciğeri bir üniversite laboratuvarında kavanoza konur. Doktorun bu düşüncesizce tutumu Johnny'yi kırmıştı. Ne sanıyordu kendini? Bunu söylemek üzereydi ki yataktan Nino'nun sesi geldi.
Hey dostum, bir bardak içkiye ne dersin?
Nino yatağın içinde oturmuştu. Lucy'ye gülümsedi.
Bebeğim, Nino'na gel. Kollarını açtı.
Lucy yatağın kenarına oturup ona sarıldı. İşin garibi Nino hiç de hasta gibi değildi. Nino parmaklarını şaklattı.
''Haydi Johnny, bana içki ver. Gece daha çok ilerlemedi. Oyun masası nerede?''
Jules elindeki bardaktan bir yudum içki aldı. ''İçki içmesen'' dedi Nino'ya. ''Doktorun yasakladı.'' Nino homurdandı.
''Doktorun canı cehenneme.''
Sonra yüzünde şakacı bir anlam belirdi.
''Hey Lucy, doktorum sensin, tamam mı? Johnny, bana bir bardak içki ver, yoksa kalkıp kendim alacağım.''
Johnny omuz silkti, bara doğru gitti. Jules ilgisiz bir tavırla içki içmemeli dedi. Johnny niçin Jules'a kızdığını biliyordu. Doktorun sesi her zaman sakindi. Ne kadar kötü olursa olsun hiçbir kelimenin üstüne basmıyordu. Uyarıda bulunuyordu ama bu uyarı yalnız sözde kalıyordu. Sesi ilgisiz, ağzından çıkanı önemsemez gibiydi. İşte Johnny'nin Nino'ya bir bardak viski götürmesine bu ses sebep oldu. Nino'ya bardağı vermezden önce bu onu öldürmez değil mi diye sordu Jules'a. Hayır öldürmez dedi Jules sükunetle. Lucy ona kaygıyla baktı. Bir şey söylemek istedi ama sonra vazgeçti. Bu arada Nino bardağı almış, içkiyi boğazından aşağı akıtmıştı. Johnny Nino'ya gülümsüyordu. Bu züppe doktora haddini bildirmişlerdi. Ama Nino birden boğulur gibi oldu. Yüzü mosmor kesildi. Soluk alamıyordu. Vücudu balık gibi ileri fırladı. Yüzüne kan oturmuş. Bu yüz şişmiş, gözleri yuvalarından dışarı uğramıştı. Jules yatağın öteki yanında belirdi. Johnny ve Lucy'ye baktı. Nino'nun ensesine yapıştı. Enjektörü omuzuna, boynuna yakın bir yere soktu. Nino gevşedi, vücudunun sarsıntıları geçti. Az sonra kendini yastıkların üzerine bıraktı, gözleri kapandı. Johnny, Lucy ve Jules oturma odasına geçtiler. Kahve masasının çevresine oturdular. Lucy mavi telefonlardan birini açtı, yukarıya kahve ile yiyecek yollanmasını söyledi. Johnny bara gidip kendine içki doldurmuştu.
''Viskinin böyle bir etki yapacağını biliyor muydunuz?'' diye sordu.
Jules omuz silkti. ''Hemen hemen emindim.'' dedi. Johnny sert bir sesle, o halde beni niçin uyarmadın dedi.
Seni uyardım.
Gerektiği gibi değil dedi Johnny buz gibi bir öfkeyle. Allah'ın belası bir doktorsun. Hiçbir şey umurunda değil. Nino'yu tımarhaneye kapatmamı söylüyorsun. Sanatoryum gibi daha efendice bir sözcük kullanma gereğini bile duymuyorsun.
Lucy önüne bakıyordu. Jules Johnny'ye gülümsedi.
İçkiyi Nino'ya vermekten seni hiçbir şey alıkoyamayacaktı dedi. Uyarılarımı, emirlerimi dinlemediğini, kabul etmediğini göstermek zorundaydın. Boğaz ameliyatından sonra özel doktorun olmamı teklif ettiğini hatırlıyorsun değil mi?
Kabul etmedim. Çünkü geçinemeyeceğimi biliyordum. Bir doktor kendini tanrı sanır, çağdaş toplumun baş rahibi görür en azından. Ödüllerinden biridir bu. Ama bana asla böyle biri gibi davranmayacaktın. Senin için uydurma bir tanrı olacaktım, Hollywood'daki doktorlarınız gibi. O doktorları da nereden bulursunuz bilmem. Tanrım, bir şey bilmezler mi, hiçbir şeye aldırış etmezler mi? Nino'nun rahatsızlığını anlamamaları imkansız. Ama onu ayakta tutabilmek için çeşit çeşit ilaç verdiler. O ipekli elbiseleri giyiyor, kıçınızı yalıyorlar. Siz de onları büyük doktor sanıyorsunuz. Kalbinden rahatsızlanabilirsin ama onlara vız gelir. Ölmene yahut yaşamana aldırış bile etmezler.
Evet, benim eğlencem. Bağışlanmayacak bir şey de olsa insanları yaşatmaktır. Neler olacağını görmen için Nino'ya içki vermene göz yumdum.
Jules Johnny Fontaine'e doğru eğildi. Sesi hala sakin, duygusuzdu.
Arkadaşın uçurumun kenarında. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun?
Tedavi edilmez, sıkı bir kontrol altında tutulmazsa umut yok. Tansiyonu, şekeri ve kötü alışkanlıkları beyin kanaması yapabilir her an. Beyni kanla dolar.
Bu kadarı senin için yeterince etkili mi?
Elbette tımarhane dedim. Gerekli olanı anlamanı istedim. Yoksa parmağının ucunu bile kıpırdatmazdın.
Sana her şeyi açıkça söyleyeceğim. Arkadaşını bir tımarhaneye kapatırsan kurtarırsın. Yoksa yanağına bir veda öpücüğü kondur.
Lucy mırıldandı. Jules sevgilim bu kadar sert davranma yalvarırım. Güzellikle söyle.
Jules ayağa kalktı. Johnny Fontaine her zamanki soğukkanlılığını yitirdiğini hoşnutlukla gördü. Sesi bile şimdi tek düzelikten yoksundu.
Bu durumda kalan biriyle ilk kez mi konuşmak zorunda kaldığımı sanıyorsun dedi.
Her gün yapıyorum bunu.
Lucy sert olmamamı söylüyor ama ne dediğinin farkında değil.
Biliyor musun? İnsanlara o kadar çok yemeyin ölürsünüz. O kadar sigara içmeyin ölürsünüz. O kadar içmeyin ölürsünüz diyorum.
Hiç kimse kulak vermiyor.
Yarın öleceksin demiyorum da ondan dinlemiyorlar.
Sana Nino'nun yarın pekala öleceğini söyleyebilirim.
Jules bara gidip kendine içki hazırladı.
Ne dersin Johnny?
Nino'yu tımarhaneye kapatacak mısın?
Johnny bilmiyorum dedi.
Jules içkisini bir yudumda bitirdi, bardağını tekrar doldurdu.
Ne garip, insan kendini sigara içerek öldürür, içki içerek öldürür, çalışarak öldürür, hatta yiyerek öldürür. Bunların hepsi kabul edilebilir. İmkansız olan ölesiye sevişmek. Oysa en büyük engeller bu alanda insanın karşısına çıkarılıyor.
İçkisini bitirmek için sustu. Ama kadınlar için bu noktada güçlükler var. Artık çocuk doğurmaması gereken kadınlar gelirdi bana.
Çok tehlikeli olur çocuk doğurmanız derdim onlara. Ölebilirsiniz.
Bir ay sonra başlarını kapıdan uzatırlardı. Yüzleri mutlulukla pembe.
Doktor, galiba hamileyim derler.
Gerçekten de hamile çıkarlardı.
Çocuk doğurmanız tehlikeli derdim.
O günlerde sesim duyguluydu tabii, bana gülümser, kocamla ben koyu katoliyiz diye cevap verirlerdi.
Kapı vuruldu, iki garson üzeri yiyecek ve gümüş kahve takımlarıyla dolu bir arabayı içeri soktular. Arabanın altından taşınabilir bir masa çıkardılar, kurdular. Sonra Johnny dışarı çıkmaları için onlara işaret etti. Masanın başına geçip Lucy'nin ısmarladığı sıcak sandviçleri yiyip kahveyi içtiler.
Johnny arkasına dayandı, bir sigara yaktı.
''Yani böylece hayat kurtarıyorsun.'' dedi Jules'a. ''Peki nasıl kürtajcı oldun?''
Lucy ilk kez ağzını açtı. ''Başları derde giren bebekten kurtulmak için intihar etmek yahut tehlikeli şeyler yapmak zorunda kalan kızları kurtarmak, onlara yardım etmek için.'' dedi. Jules ona gülümsedi, içini çekti. O kadar basit değil mesele dedi. Sonunda operatör oldum. Usta ellerim vardı. Ama o kadar ustaydım ki korkudan aptallaşmıştım sanki. Zavallı bir hastanın karnını açar öleceğini bilirdim. Ama kanserin ya da tümörün yeniden oluşacağını bile bile ameliyat eder, adamı gülümseyerek evine yollardım. Bir kadın gelir tutar tek memesini de alırdım. Sonunda kadının içini, kavunun çekirdeklerini temizlediğimiz gibi temizlerdim. Bütün bunlardan sonra kadın yine de ölürdü. Bu arada kocalar durmadan telefon eder, testler ne gösterdi, testler ne gösterdi diye sorarlardı. Bunun üzerine telefonlara cevap vermesi için sekreter tuttum. Hastayı, ameliyat, testler yahut muayene için hazır olduğunda görüyordum. Ne de olsa işi başından aşkın bir insandım. Kocalarla ancak sonunda bir iki dakika konuşurdum. Durum umutsuz derdim ama onlar duymazlardı sözümü. Anlamını kavrar anlamazlıktan gelirlerdi. İşte o zaman kürtaja başladım. Rahat ve kolay bir işti, herkesi mutlu kılıyordu. Bulaşıkları yıkayıp mutfağı temizlemek gibi bir şeydi. Hoşuma gitti. Tam bana göre bir işti bu. 2 aylık Jen'in bence insan değildir. Dolayısıyla mesele kalmıyordu. İyi para kazanıyordum. Yakalandığımda kendimi kaçak hissettim ama talihim varmış. Bir arkadaş gerekli işlemleri yaptı, beni kurtardı ama şimdi büyük hastanelerde çalışamıyorum. Buraya geldim. Yine kimsenin dinlemediği öğütler vermeye başladım. Ben seni dinliyorum dedi Johnny. Söylediklerin üzerinde de düşünüyorum. Sonunda Lucy konuyu değiştirdi. Vegas'la ne işin var Johnny? Dinlenmeye mi geldin yoksa çalışıyor musun? Johnny başını salladı. Mike Corleone beni görmek, benimle konuşmak istemiş. Bu akşam Tom Hagen'la geliyor. Tom'un dediğine göre seninle de görüşeceklermiş. Meselenin ne olduğunu biliyor musun? Lucy bilmediğini anlatmak için başını salladı. Yarın akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Freddy de olacak yemekte. Otelle ilgili bir şey sanırım. Son zamanlarda gazino zarar ediyor. Olacak şey değil. Belki de baba Mike'ın işi kontrol etmesini istemiştir.
İşittiğime göre Mike yüzünü düzelttirmiş dedi Johnny.
Lucy güldü. Kay kandırmıştır onu. Evlendiklerinde Mike ameliyata yanaşmamıştı. Neden bilmem. Öyle çirkindi ki, üstelik yüzündeki arıza burnunun akmasına sebep oluyordu. Ameliyatı çok önce yaptırması gerekirdi.
Lucy bir an sustu.
Ameliyat için Corleone ailesi Jules'ü de çağırdı dedi.
Johnny başını salladı, ilgisiz bir sesle ben öğütledim dedi.
Ya dedi Lucy, öyle mi? Mike, Jules için de bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam bu amaçla birlikte yemek yiyeceğiz.
Jules düşünceli bir tavırla, Mike'ın kimseye güveni yok dedi. Benden herkesin yaptığına dikkat etmemi istedi. Ameliyat sırasında, basit olağan bir ameliyat aslında, herhangi iyi bir operatör yapabilirdi.
38. ayrımın sonu, sayfa 459.